Mev tek hecelik uyku, feryal tilmaç.
Ayrım 14.
Berk Edilgen kimdir? Önceden planlanmamış bir cinayetin işlenemeyişinin hikayesidir bu. İşlenmemiş her cinayet kadar suçtan uzaktır. Sadece istenmiştir ama gerçekleştirilememiştir. Suçlu olmayan, planlamadığı bir cinayeti işlemeyen her insan kadar, hepimiz kadar masumdur. Maktul olmayan, işlenmemiş bir cinayete maruz kalmış her insan kadar, hepimiz kadar şanslı. Şimdi o güne gidelim isterseniz. Bir insan bir başkasını yok etmeyi ne derinden hisseder de yapamaz, belki bu ölümü ne kadar hak eder aslında da olamaz. İşte o sabah. Berk Edilgen son zamanlarda hep olduğu gibi o sabahta tarifsiz bir sıkıntının içine uyandı. Yeni bir günü başlatmak için düzenli olarak yaptığı hareketleri düşününce gözünde büyüdüler iyice. 5 dakika esneme hareketleri yatağın içinde, ardından kalkıp bir bardak sıcak suyla taze sıkılmış greyfurt suyu içilmesi, ılık bir duş öncesi. Berk Edilgen kimdir? Ne bekler hayatından? İşte bunları düşünüyordu giyinmiş kahvaltısını ederken. Filtre kahve dolu fincanı bir elinde, diğeriyle bir kase dolusu tahıl gevreğinin üzerine yağ oranı %0 soğuk sütü dökerken. Bu kadar da bezer miymiş insan hayatından? Öbürlerini bilmiyordu ama o bezmişti. Tüketmeye uyanırken yeni bir günü yine fena halde sıkılmıştı. Tahıl gevreğinin artıklarıyla dolu tabağını çalkalayıp bulaşık makinesine koydu. Çantasını, cep telefonunu, anahtarlarını aldı. Yeni bir gün için olabildiğince hazırdı. Tam çıkıyordu ki evden, gerisin geriye mutfağa dönüp fırının kapalı, tost makinesinin fişinin prize takılı olmadığından emin olmak için baktı. İkisini de kullanmamıştı. Yine de emin olmak istedi. Biliyordu ki dün akşam açık unutsaydı birini ya da fişi prizde takılı diğerini, şu anda evi de kendisi de olmazdı, işe gitmek zorunda da kalmazdı. Ama gün içinde geriye dönüşlerle hatırladığında bu son kontrol anlarının görüntülerinin teskin edici bir etkisi oluyordu. Arka odaya yöneldi. 2 gündür hiç kullanılmamış olan ütünün fişinin takılı olmadığına ilişkin görüntüyü de hafızasına aldı. Sonunda evden çıkıp kapıyı 2 kere kilitlediğinde neredeyse rahatlamıştı. Son bir kez dönüp kapıyı açtı, kapadı, tekrar kilitledi. 1-2. Ayağının ucuyla paspası da kapının eşini tam ortalı olacak şekilde düzelttikten sonra garaja indi. Anlamsızdı, biliyordu ama bunlara takılıp da yarı yoldan geri dönmek istemiyordu. Son emin oluşlarında koydu hatırlama dosyasının içine, gün içinde gönül rahatlığıyla geriye dönüp de bakabilsin diye. Arabasını çalıştırınca benzinin azaldığını görüp her zamanki istasyona uğradı. Pompacı depoyu doldururken inip kendine sigara aldı. Aslında benim gibi modern bir insanın sigara içmesi saçmalık diye düşünüyordu kasada parayı öderken. Modern olduğunu düşünmeyi severdi Berk Edilgen. Örneğin bir balkonu içeri almayı asla düşünmezdi. Herhangi bir şeyin bayi olmayı ise aklından bile geçirmezdi. Artık sigara içmemek daha modern bir tavırdı. Başladığı günleri düşünüp üzüldü. Ne yapsın, o zaman da içmek bir modernlik simgesiydi. Belki de ona öyle gelmişti. Direniyordu, değişmeye çalışıyordu ama modernlik kriterlerinin hayatın tüm detaylarını belirlemesine engel olamıyordu. Nedir şu modernlik dediğin diye sorsanız anlatabilir miydi bilmiyordu. Pompacının benzin kapağını kapattığını görünce en az bir hafta benzinciye uğramayacak olmanın rahatlığıyla arabasına binip yola koyuldu. Radyoyu açınca en hoşlanmadığı radyo kanalında gazete haberlerini okuyan spikerin sesiyle karşılaştı. Hemen favori kanallarından birini atladı. Her akşam radyoyu sevmediği bir kanala getirip öyle kapatırdı. Bunu neden yaptığını bilmiyordu ama öyle yapması gerekiyordu. Üzerinde fazla düşünmüyordu çünkü düşünürse üzülüyordu. Çocukluğunda nasıl da hatırlamıyordu ama çok uzun yıllardan beri günlük hareket cetvelini neden yaptığını bilmediği ama yapması gerektiğine inandığı hareketlerle dolduruyordu. 80'li yılları müziğini çalan bir kanalı açtı. Sahil yolunda çalışma vardı. Gidişi tek şeride indirmişlerdi. Sabah trafiğinin stresini üzerine almamak için düşüncelerini şarkıdan şarkıya gezdirdi. Karaköy'ü arkasında bırakıp köprüyü geçtiğinde saat 9'a geliyordu. Yeni caminin önünden sola döndü. Şirkete geldiğinde yine o hep aynı duygusuna kapıldı. Çok değil birkaç ay öncesine kadar işinin ona verdiği mutluluğu düşünüp şaşırdı. İşin tanımı değişmediğine göre değişimi kendisinde aramalıydı. Hayatının kırılma noktasına yaklaştığı ön sezisi içini tedirginlikle dolduruyordu. Arabasından inip binaya doğru yürürken kendini yeni kız arkadaşını düşünmeye zorladı. İçinin mutlulukla dolmasını engelleyememeliydi. Kitaplarda okurdu, hani hep öyle olurdu. Mutluluk şöyle dursun, hafif bir kıpırtı bile hissedemiyordu. aşık olduğunu düşünmek istiyordu, ne ki bu iş düşünmekle olmuyordu. Çok güzel bir kızdı oysa, diksiyonu da gayet düzgündü. Güzel konuşmayan bir kadın sevmesi zaten ihtimal dışıydı. Hatta bu konudaki titizliği bazen ilişkinin gidişatını belirlemeye kadar varıyordu. Elinde değildi. Karşısındaki şahane bir kadın bile olsa herhangi bir kelimeyi yanlış telaffuz edince içi sıyrılıyordu. Yeni kız arkadaşı seyahati seviyordu, spor yapıyordu, uzak doğu dinlerine ve felsefelerine ilgi duyuyordu. Bu ilgi yoga yapma ve evini Feng Shui ilkeleri uyarınca düzenleme düzeyini geçmiyorsa da bu kadarı aşklarını kurtarmaya yetiyordu. Son derece şık giyiniyordu sonra. Genç adam kafasında gözden geçirdiği listeye bir işaret daha koydu. Kartını okutup asansörün önüne geldiğinde aslında nefret edilmeyen ama hiçbir şekilde de sevilmeyen, sevilirmiş gibi yapılan, gün boyunca yüzünü yoran, iyimser bir ifadeyle katlanacağı insanlardan ilkiyle karşılaşıp "Günaydın Nilüfer Hanım" dedi. Muhasebede çalışan kızlardan biriydi. Asansöre birlikte bindiler. Çok dayanılmaz olduğunu düşünüyor olmalıydı ki genç adamın kendisine karşı ilgisini biliyormuş da utandırmamak için bilmezlikten geliyormuş gibi bir hava yaratıyordu. Ne paçoz bir kara olduğunu yüzüne söylesem mi diye geçiriyordu asansörden inerken. Açık sözlü olduğunu düşünmeyi severdi Berk Edilgen. Koridorda ofisine doğru ilerlerken kafasındaki aşk kriterleri listesine geri dönüp kontrol işlemine bıraktığı yerden devam etti. Yeni sevgilisi dünya mutfaklarıyla da oldukça ilgiliydi. Tik. Sushi seviyordu. Özellikle de kanimaki. Tik tik. Sinemadan hoşlanıyordu. En azından vizyon filmlerini kaçırmıyordu. Sonuçta yedinci sanatı algılama düzeyi ilişkinin devam etmesine yetiyordu. Masasına oturduğunda kontrole daha sonra devam etmek üzere listesini zihnindeki günde 1000 kez açılıp kapanmaktan kilidi yalama olmuş düşünce dolabına kaldırdı. Koltuğunu masaya ortalayıp bilgisayarını açtı. Saat 9:30'a doğru tüm çalışma arkadaşları da yerlerini aldılar. Ömürlerinin geri kalanından bir gün daha eksiltmeye, meşreplerine göre istekle, sıkıntıyla, düşüncesizce, aymazca ya da mutlulukla başladılar. O arada sevgili müdürünün odasından bağırdığını duydu. "Berk, evladım." Bu ses sabah sabah piyangonun ona isabet ettiğini müjdeliyordu. Camlı bölmeye doğru yollanırken ağrı kesici tabletlerini yanına almadığını hayıflandı. Kenan Bey konuşmayı biraz severdi. Çok değil, biraz. En fazla bir kayakçının karlı zirveleri, bir sörfçünün dalgaları, bir oburun yemek yemeyi, domuzların çamuru, lamaların tükürmeyi, ipek böceklerinin dut yapraklarını, ortancaların gölgeyi, begonvillerin güneşi, vampirlerin kanı, vajinanın penisi, penisin vajinayı, bir mazoşistin acı çekmeyi, bir sadistin acı vermeyi, bir ayak fetişistin ayakları, Picasso'nun kadınları, Oscar Wilde'ın erkekleri, bir samurayın kılıcını, bir müzisyenin notaları, bir ressamın boyaları, bir yazarın kelimeleri sevdiği kadar. En fazla o kadar. Aniden hissettiği kasılmayı çözmek için boynunu kıtırdattı odaya doğru yürürken. Kenan Bey masanın önündeki koltuğa oturmasını işaret etti. O manipülasyon hareketlerinin zararlı olduğu konusunda milyonuncu kez kendine uyarıda bulunurken. Kendi dahil herkese uyarıda bulunmayı severdi Berk Edilgen. Kenan Bey'in 3 sene önceki İrlanda gezisinde tanıştığı ticaret ataşesinden lafa girdiğine bakılırsa, dün Polonya konsolosluğuyla konuşup konuşmadığını soracaktı. Genç adam biraz rahatladı. 8 sene önceki Malezya gezisinden de başlamış olabilirdi diye düşündü. Neticede şükretmesini bilmeyen bir insan değildi. Sabahki sıkıntılı halini bir tarafa bırakıp görece şanslı bir gününde olduğunu düşünerek ferahladı. Müdürü bir yandan lafı köpürtürken diğer taraftan da önündeki dosyanın yapraklarını aman maazallah yapışır filan da açılmaz sonra diye düşünüyor olmalıydı ki iki sayfada bir parmağını yalayarak çeviriyordu. Genç adam midesinden kopup gelen bulantıyı bastırabilmek için sadece tükürük diye düşünmeye çalıştı. Çoğu su, biraz da enzim. Ne var bunda iğrenecek? Sonunda düşünce gücüyle midesindeki ayaklanmayı bastırdı. Son sayfadaki tükürükle oluşmuş şeffaf parmak izine bakarken içinde bir ilgi bile canlandı. Camdan gelen ışığın yardımıyla izi daha iyi görebilmek için hafifçe yana kalkıldı. Kenan Bey çay ister misin diye sorup cevabını bile beklemeden telefonla 2 bardak çay ısmarladı. Berk Edilgen ince belli cam bardaklarda gelen çayı görünce tüm gusto anlayışının sarsıldığını hissetti. Üstelik bardağı her kaldırdığında 2 küp şekerin çay kaşığıyla birlikte küçük tabağın orta yuvarlağına doğru kayması, her yudumdan sonra çayını bırakırken onları hafifçe kenara iterek bardağı orta yuvarlağa tam oturtma çabası ruhunda tarifsiz bir gerginlik yaratıyordu. İlk iki kaldırıştan sonra eziyete son verip müdürünün onaylamayan bakışları altında çayı masanın üzerine bıraktı. Bardağı tekrar dudağına götürdüğünde Kenan Bey öne doğru eğilip masanın üzerinde oluşan ıslak yarım daire şekline baktı. Berk Edilgen sayfa çevirirken parmağının ucunu yalayan müdürünün bu sentetik titizlik anlayışına adam akıllı şaşırdı. Kenan Bey nefes alır gibi hiç ara vermeden konuşmaya devam ediyordu. Dünyanın bütün konuşmalarını yapabilmek, tüm insanlıkta artık konuşulacak her şey konuşuldu, söylenecek tek bir söz bile yok üzerine duygusunu yaratmak ister gibiydi. O sırada Berk Edilgen'in gözü masanın üzerinde duran bakır rengi mektup açacağına takıldı. Tutma yerinde kırmızı renkli bir akça ağaç yaprağı vardı. Ucu sivriydi. Tüm konuşmalara son verebilecek kadar sivri. Kenan Bey konuşuyordu. Berk Edilgen düşünüyordu. Beyin ifade de beden ifade gibi hafifletici bir sebep midir? Ayrıca bunu daha önce planlamamıştı. Dolayısıyla tahammüden sınıfına da girmeyecekti. Keşke bir avukat arkadaşına danışsaydı. Ama planlamamıştı ki neyi danışacaktı? 15 yılda çıkabilir miydi acaba? Kenan Bey konuşuyordu. Hadi çıktığını farz edelim. 47 yaşında olacaktı. Yeniden bir hayat kurmak için çok mu geç olurdu? Hiçbir şey için geç değildir. Hem ortalama insan ömrü de uzamadı mı? Ya kanı üzerine sıçrarsa? Daha iyiydi ya. Müdürünün gözlerinde aman dileyen korku dolu bakışlar, kendi gömleğinde kan lekeleri. Kenan Bey konuşuyordu. Yatırım hesapları onu 15 yılda rahat rahat geçindirirdi. Zaten tüm sosyal masraflarında kısacağı düşünülürse, üstelik yıllık bileşik faiz oranları göz önüne alındığında, yeniden özgürlüğüne kavuşuncaya dek kendi işini kurmaya yetecek sermayenin oluşması işten bile değildi. Kenan Bey konuşuyordu. Kitap okurdu bol bol. Değer miydi acaba? Karıncayı bile incitemezdi ki o. Müdürünün karıncalarla yakından uzaktan ilgisi olmadığını bilmek içini rahatlatıyordu bir nebze. Keşke silahı olsaydı. Sadece uyarı mahiyetinde topuğuna sıkardı. Üf, bu da pek Alaturka bir yaklaşımdı. Kenan Bey konuşuyordu. O kadar da Alaturka değildi belki. Belki de bu davranışın kökenleri ta antik Yunan'a dayanıyordu. Truva Savaşı'nda Akilles'in topuğundan vurularak öldürülmesinden esinlenilmişti. Neticede şu anda ülke sınırları içinde olan topraklarda yaşanmamış mıydı tüm olanlar? Kenan Bey konuşuyordu. Acaba bu dallamanın annesi de konuşma tanrıçası Noisius muydu? Var mıydı böyle bir tanrıça? Vardı belki. Doğduğunda topuğundan tutup konuşma suyuna batırmıştır bu herifi. Doğal olarak sadece tuttuğu topuktan susturulabiliyordu. O zaman mektup açacağı işini görmezdi. Gömleğini kirlettiğiyle kalırdı. Demek ki topuğuna sıkmalıydı. Mitolojik bağlantı yeterince ikna edici değildi. Bu eylem kendisi için fazlasıyla amiyaneydi ama sıkacak birini bulabilirdi. Her şeye para buluyordu da bundan mı kısacaktı? Kaşları çatıldı, bu işi, parası mühim değildi. En kaliteli şekilde kime yaptırabileceğini düşünürken, gerektiğinde hiçbir masraftan kaçınmadığını düşünmeyi severdi Berk Edilgen. Kenan Bey susuyordu. Berk Edilgen irkildi. Adam resmen susmuştu. Gök delinmiş de hiç bitmeyecekmiş gibi inen tropik yağmurlar dinince Pasifik adalarında yaşayan insanlar da böyle hissediyor olmalıydı. Tropik yağmurların yağdığı diğer coğrafyaları geçirmeye başlayacaktı ki aklından Kenan Bey eliyle bu kadar gidebilirsin manasına gelen bir işaret yaptı. Konuşması bitince fazladan bir dakika bile geçirmeye tahammülü olmadığını daima belli ederdi. Bu konuda son derece yüzü dönüktü. O adeta orgazm olduktan sonra sırtını dönüp de uyuyan bir hödüktü. Genç adam oturduğu koltuktan kalkıp kapıya yöneldi. Annesinin sağlıklı olmasını, işlerinin yolunda gitmesini, sevdiklerinin başına kötü bir şey gelmemesini, gününün güzel geçmesini ya da hiç bilmediği bir başka şeyin olmasını olmamasını teminen kapının pervazına 3 fiske vurdu Kenan Bey'in odasından çıkarken. Hayatı kontrol edebileceğini düşünmeyi severdi Berk Edilgen. Ehlinaz bir garip kız. Adı Ehlinaz, bir güzel kız. Yaşı 19, Fatih'te oturuyor. Sabahları gün doğmadan uyanıyor. Şikayetçi değil. Hatta rahat rahat uyuyabildiği pazar günlerini hiç sevmiyor. Erkenin erkeni kalkıyor çünkü fabrikaya giden babasına, torna atölyesine giden abine, gün içinde işi çok ev kadını annesine kahvaltıyı o hazırlıyor. Çayı demliyor. Öyle ya, şehrin bu taraflarında sabah kahvaltıları bir fincan kahveyle geçiştirilmiyor. Peynir, zeytin, reçel, margarinin yanında domates, biber kızartılıyor. Akşamdan kalan yemek bile ısıtılıyor. Genç kız sabahın köründe yağ kokusunu bulanmaktan nefret ediyor. Sabahları sadece filtre kahve içeceği günlere sabırsızlanıyor. Gelecek hayatını kahvaltıların kahveyle geçiştirildiği, yiyecek her şeyi satın alabilecekken daima rejimde olunan, Uludağ kısaca dağ denilen, mütemadiyen evde çalışan kadınlarla alınan gramlardan şikayet edilen bir hayat olarak düşünüyor. Şehrin yeni yakasında hem kadın hem erkek müşterilere hizmet veren sosyetik bir kuaför salonunda çalışıyor. Bir dolu ünlü müşterileri var. Patronun televizyonda bir saç kremi reklamına bile çıkıyor. Ehlinaz çok gururlanıyor. Tüm aile fertleri birbirinin ardı sıra uyanıyor. Taze demlenmiş, ince belli cam bardaklara konulmuş, her birine en az üçer şeker atılmış çaylar içiliyor. Sofrada ne varsa bol ekmeğe katık edilerek karınlar tıka basa doyuruluyor. Masadan kalkılıyor. İşe gidenler giyinirken anne sofrayı topluyor. 10 taksitle aldıkları bulaşık makinesinden sanki iş kaçırıyor. Tabakları, bardakları elinde alelacele çalkalayıp portakal rengi plastik bulaşıklığa kapatıyor. Baba ile abi evden beraber çıkıyor. Baba oğlunu arabasıyla yolunun üstündeki atölyeye bırakıyor. Oğlan uğurlamak için elini kaldırırken o çoktan gazlayıp uzaklaşmış oluyor. Dikiz aynasından gördüğü oğlunu selamını kornaya basarak alıyor. Şehirde herkes için yeni bir iş günü başlıyor. Ehlinaz özellikle oyalanıyor. Anneyi kandırmak kolay. Bir iki tatlı söze ya da hafiften diklenmeye bakıyor. Ama giydiği kıyafetleri baba ile abiyi görmesini istiyor. Kısa siyah eteğiyle beyaz gömleğin üstüne annesinin çarşamba pazarından aldığı gri kırçıllı paltoyu geçiriyor. Soğuk bir kış günüdür bu. Varsa palto giymek zorunludur. Yine de genç kızın içine sinmiyor. Yeni olmasına yeni ama belirgin dikiş yerleri, eğri büğrü eteğiyle kol ağızları, hakeza kasnak gibi kasılan omuzları ucuzluğunu saklamıyor. Buna karşın salondaki arkadaşlarından birinin röfle yaptığı saçları umulmadık bir kaliteyi bağırıyor. Sarımsı saç, kara sarı tende biraz eğreti durmakla birlikte iş yerine gider gitmez tuvalette yaptığı ağır makyaj sorunu çözüyor. Ehlinaz paltoyu önemsemiyor. Nasılsa sadece yolda giyiliyor. Onu soğuktan, siyah muz çorap giydiği bacaklarını belediye otobüsündeki aç bakışlardan koruyor. Kapalı çarşıda nedeniyle logolu çantasını asıyor omuzuna, annesine bay bay deyip çıkıyor. İleride annesiyle sık görüşeceğini sanmıyor. Ama yine de onu dönüşecek olan hayatını hazırlamak istiyor. Bakkalın, kasabın, cep telefonu bayinin önünden geçerek ana caddeye çıkıyor. Köşedeki özel polikliniği de arkasında bırakıp otobüs durağına varıyor. Hava iyice ayazlanmıştır artık. Paltosunu yakasını kaldırıyor. Bir tane Seyrantepe Sanayi Mahallesi geliyor. Durakta kendisi dışında bulunan tek yolcu olan yeni yetme olan homurtuyla açılan kapıdan içeri atlıyor. İkinci gelen otobüs onunki. Yarı yarıya boş olduğunu görünüp seviniyor. Eminönü'ne kadar oturabilecek. Sonra Sarıyer otobüsüne atlayıp ver elini bebek. Her sabah yaptığı gibi yukarı otostopla çıkacak. Akbil'ini okutup en yakın koltuğa oturuyor. Otobüs sabah trafiğinde durak halkı ilerliyor. Tarihi kemerlerin altından geçiyor. Genç kız bu kemerleri seviyor. Hatta burası şehrin bu yakasında sevdiği tek yer. Bir de Galata Köprüsü. Ama onun iki yakadan da saymıyor. O sadece ileten, taşıyan, eskiyi yeniye, gerçeği düşe bağlayan. Meydanda inip Sarıyer otobüsü için kuyruğa giriyor. Önünde bilmediği dilde konuşan iki sarışın kadın var. Müşterilerinden duyduğu kadarıyla Moldovyalı kadınlar olduklarını tahmin ediyor. İzin günlerinde Laleli taraflarında dolaşır, pazartesi sabahları çalıştıkları eve dönüp işbaşı yaparlarmış. Kadınları dikkatlice süzüyor. Ben de ileride bunlardan mı çalıştırsam acaba diye düşünüyor, kararsız kalıyor. O arada muavin kapıları açıyor. Ehlinaz kadınların peşi sıra otobüse binerken hala evinde ne tip insanlar çalıştıracağına karar vermeye çalışıyor. En az bir saat sürecek bir yoldur bu. Cam kenarına yerleşiyor, tekrar hayal dünyasına dönüyor. Otobüs kısa zamanda dolup kalkıyor. O soğuk kış sabahında meydan simsiyah çamurlu suları, korna sesleriyle havaya umutsuzluk yayıyor. Trafik ağır işliyor. Köprünün üstünde tıkanıyor, otobüs kala kalıyor. Sarı yağmurluklu adamlar geçenleri sırtlarını dönmüş balık tutuyor. Folklor kıyafetleri giymiş başı fesli bir simitçi, içi dolu arabasını sürerek kaldırımdan geçiyor. Ehlinaz'ın giyimlerinden memur olduklarını çıkardığı iki kadın konuşarak acele adımlarla yürüyor. Dayısının kızı Nilüfer de bir dairede çalışıyor, aynı böyle giyiniyor. Ehlinaz'a hep biraz tepeden bakıyor. Hem adı daha modern hem de ticaret lisesi mezunu bir memur. Kadınlardan birinin gözü otobüsün camından genç kıza takılıyor. Tanıyormuş gibi gözünü dikiyor. Ehlinaz aldırışsızca başını çeviriyor. Nilüfer'in nezdinde tüm memur kadınlardan nefret ediyor. Bir de beğendiği adam var Nilüfer'in. Çok hali vakti yerindeymiş de, yüksek tahsilliymiş de, Berk Bey diyor, başka bir şey demiyor. Ehnaz kendi yapacağı evliliği düşünüp Nilüfer'i içten içe küçümsüyor. Yere göğe koyamadığı adam alt tarafı memurdur. Üst tarafı onu hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Şimdiden küçük gördüğü bir ara sınıftır bu. Takmıyor. Otobüs Karaköy'e ulaştığında Ehlinaz koltuğunda dikleşiyor. Adının kendince gereksiz tarafını eski kaşar kabuğu misali soyup atıyor. Beğenmediği harfler sabah kalabalığının içine savruluyor. Adı artık Naz. Bir güzel kız. Yaşı 19. Hayalleri var. Onu hayallerine kavuşturacağını umduğu bir de işi. Evde geçen sıkıcı pazar günü atlatmanın coşkusuyla neşeli mi neşeli. Otobüs durak halkı ilerlerken isti puslu sabahta Naz da kurup döküyor. Zengin bir koca bulsun, ilk gideceği yer Akmerkez. Şimdilik sadece vitrinlere bakıyor. Vakit olursa iş çıkışı üstün körü. O zaman doya doya alışveriş edecek. Şimdilik aklının yettiği en büyük haz. Dergileri de çıkacak. Sarı saçlarıyla iki dirhem bir çekirdek. Kocasının kolunda gazetecilere gülümseyecek. Ama o sonra, önce doğru adamı bulacak. Başını cama dayayıp hayallere dalıyor. Neden sonra Ortaköy'ü geride bıraktıklarını fark edip toparlanıyor. Buradan sonra yol da açılır artık, inmeye hazırlanıyor. Bebeğin girişinde inip yokuştan otostop çekmek için yolu geçiyor. Benzincinin köşesinde dikilip bekliyor. Soğuktan olacak tenha bir sabahtır bu. Kendisini etilere çıkaracak bir araba bulması yarım saatini alıyor. Bindiği arabadan teşekkür edip iniyor, iş yerine koşturuyor. Ayak işlerine bakan çocuk da garsondan başka gelen olmadığını görünce rahatlıyor. Paltoyu alelacele personel vestiyerine kaldırıp makyaj masasından aldığı malzemeyle tuvalete kapanıyor. Kalın bir fondöten sürüp üstünü iki kat pudralıyor. Eyeliner, far, rimel. Dudak kalemi, ruj, parlatıcı. Avurtlarını çöktürüp belirginleşen elmacık kemiklerin üstüne bolca allık sürüyor. Teri taze yüz boyaya bulanıyor. Ama bu Naz, bir garip kız. Aynada gördüğü sureti hayranlıkla süzüyor. Yeni bir güne hazırdır artık. Gidip el arabasını kontrol ediyor. Manikür takımlarını sterilizasyon makinesine yerleştiriyor. Bir gazete alıp oturuyor. Biraz resimlerine bakıyor. Sonra da yıldız falını okuyor. Naz Aslan Burcu. Burçlara inanıyor. İşle ilgili hareketli günler geçireceksiniz. Sevdiklerinizi kırmamaya özen gösterin. Doğrudur, hafta hareketli geçer. Hafta sonuna doğru iki ayrı düğün. Çok mühim aileler. Önce salonda denemeler yapılacak. Son gün saçlar düğünlerin yapılacağı otellerde taranacak. O da manikür pediküre gider. Hem de bayram arifesi. Müşterileri durmaz bayramda, seyahate çıkarlar. Gitmeden de uğrayıp saçlarını başlarını yaptırırlar. Ama ötesine aklı yatmıyor. Naz kimseyi kırmaz ki. Sevdiklerini de zaten sevmiyor. Tüm çalışanlar tek tek gelmeye başlıyor. Erkekler maçları konuşuyor, kadınlar televizyondaki gözetleme programlarını. Naz gazeteyi bırakıyor. Cep telefonunu açıyor. Açar açmaz bir mesaj düşüyor ekranına. Eski sevgilisi Birol. Oğlan hala sevgili olduklarını düşünüyor. Ekranda bir demet dijital gül açıyor. Kaç gündür arıyorum güzelim, niye aramıyorsun, özledim seni, bir tanem öptüm seni. Naz'ın yüzü okudukça buruşuyor. Falında da pek moral bulamamıştır, sabahki neşesi sönüyor. Salonda dolanıp duruyor. Arada bir eğilip düşen bir fırçayı kaldırıyor yerden. Önünden geçtiği aynalarda kendini seyrediyor. Salona 11'den önce pek müşteri gelmez. Bazen bir iki iş kadını ya da seyahate gidecek de uçağa erken saatte olan biri. Onlar da bir düz fön çektirir giderler. Asıl yoğunluk öğlende başlar. Normaldir, ancak uyanır toparlanırlar. Naz'ın ilk müşterisi 12'ye 10 kala geliyor. Gün ritmini buluyor. Akşamın 7'sine kadar 12 kişinin eliyle ayağıyla cebelleşiyor. Topu topu 20 milyon bahşiş topluyor. Bu zenginlerin yanında nedense pek az nakit bulunuyor. Yine de sıradan bir memurdan iyi kazanıyor. Üst baş alıyor, telefonuna kontör yükletiyor. Kendi kazanıp kendi harcıyor. Eve katkıda bile bulunuyor. Bulaşık makinesinin taksitlerini aksatmadan ödüyor. Gün evine gitmiş çoktan, yorgun argın, iki hayat arasında algısı şaşkın toparlanıyor. Parlak dünya bir tiyatro oyunu gibi her akşam saat 7'de perde indiriyor. İşe başladığından beri kapıdan giren her erkek müşteri de içindeki acaba kıpırdanıyor ama olmuyor. Beklediği hayata dair bir umut ışığı yanmıyor. Paltosunu giyiyor, iyi akşamlar deyip çıkacakken salondan, çantasından Tarkan'ın son şarkısının melodisi yükseliyor, cep telefonunu çalıyor. Naz'ın Tarkan'a bayıldığını herkes biliyor. Hatta patronu seninki diye takılıyor. Asıl Emrah'ı seviyor ama onu kendine saklıyor. Sosyeteye girme düşüyle ters düşmesinden korkuyor. Düşlerin gerçekleşeceğine inanacak yaştadır henüz. Arayan bir ol. Mesajımı almadın mı diye hesap soruyor. Çok yoğundum diyor Naz. Beni unutacak kadar yoğun musun kız? Kulakları uğulduyor. Telefonunu kapatıp kendini sokağa atıyor. Cadde arabalarla dolu. Işıklı, gürültülü, buz gibi soğuk bir Etiler akşamı genç kızı gürültüsüne alıyor.
Ayrım sonu.